Ayrım 7. İn, Sabri Uzun. Sayfa 81. Bölüm 4. Tuncay Güney kimin adamı? Ergenekon soruşturmasında görevlendirilmiş polisler. Ergenekon soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde Müdürlüğümüz ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubu listesidir. TEM Şube Müdürlüğü, adı soyadı, rütbesi, sicili. 1. MK Emniyet Amiri 2046, 2. OE Komiser 2428, 3. OC Komiser 2429, 4. UY Komiser 2429, 5. GA Komiser 2429, 6. FŞ Polis Memuru 9287, 7. MŞG Polis Memuru 1177, 8. NA Polis Memuru 1419, 9. MD Polis Memuru 1636, 10. MA Polis Memuru 2001, 11 EK Polis Memuru 2004, 12 FT Polis Memuru 2028, 13 YÇ Polis Memuru 2060, 14 BK Polis Memuru 2079, 15 TD Polis Memuru 2616, 16 MÜ Polis Memuru 2638, 17 AT Polis Memuru 2738, 18 AİY Polis Memuru 2811, 19 ME Polis Memuru 2742, 20 SC Polis Memuru 2562, 21 MK Polis Memuru 2528, 22 MT Polis Memuru 1518, 23 SD Polis Memuru 1596, 24 MD Polis Memuru 9429. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 25 AD Emniyet Amiri, 26 İE Komiser 1831, 27 MK Komiser Yardımcısı 2658, 28 MG Polis Memuru 1399, 29 DAD Polis Memuru 2228, 30 AA Polis Memuru 2662, 31 AI Polis Memuru 2670, 32 AO Polis Memuru 1754, 33 AK Polis Memuru 2196, 34 FM Polis Memuru 2831, 35 MG Polis Memuru 2657, 36 HA Polis Memuru 1871, 37 KÖ Polis Memuru 2623, 38 CB Polis Memuru 1181, 39 ÖFO Polis Memuru 2291, 40 AB Polis Memuru 2008. Not: Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç işlemiş olmamak için listedeki isimlerin soyadlarında ve sicil numaralarında kısaltma yaptım. Kozanlı Ömer ve Coşkun Ç'nin marifetleri. Hep duyuyordum Ömer adını. Diyorlardı ki Maltepe'den Tandoğan yönüne giderken sağ tarafta ciğercinin üstünde sigortacı, ikinci veya üçüncü katta bürosu var. Gerçek adı değil, kod adı Ömer. Gelip geçerken hep dikkatlice bakardım, tanımak isterdim. Sanıyorum 2007 yılının ilk aylarıydı. Bir akşam vakti istihbarat dairesi başkan yardımcısı Coşkun Ç'yi, kendisinin kullandığı, daire başkanlığına ait olduğunu sandığım bir özel otomobille bu binanın önünden hareket etmek üzereyken gördüm. O esnada ya kendi arabasıyla özel bir ziyarete geldi ya da şoförünün bilmesini istemediği için cemaat sorumlusu Ömer'in ziyaretine dairenin arabasıyla geldi diye düşünmüştüm. O anda acaba Ömer Nur cemaatinin şura reisi, Coşkun da o cemaatin üyesi mi diye aklımdan geçirdim. Sonra içimden bir gün gelir Coşkun'un tayin edileceği görev, cemaatle ilişkisinin olup olmadığını da ortaya çıkarır dedim. Coşkun Ç. 2010'da 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. Emsalleri il emniyet müdürlüklerine tayin edildikleri halde o tayin edilmedi. Kendime gene sordum. Coşkun acaba şura üyesi de onun için mi Ankara dışına gönderilmiyor? Şura çalışmasının aksamaması için mi bekletiliyor? Başka bir şura üyesinin emekli olmasını takiben bir daire başkanlığı görevine mi getirilecek? İşte ben bu düşünceler içerisindeyken Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat adlı kitabı yayımlandı. O kitapta Kozanlı Ömer Kod adlı kişinin gerçek adının Osman Hilmi Özdil ve Kozan 1968 doğumlu olduğu, Maltepe'de sigortacılık yaptığı, cemaat tarafından Emniyet Genel Müdürü görevine getirildiği, polis bakım ve yardım sandığıyla ilişkisi bulunduğu, Uluslararası Stratejik Araştırma Kurumu'nun USAK danışmanlığını yaptığı ifade ediliyordu. Bu satırları okuduğumda 2005'te Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen sahte imzalı bir mektubu hatırladım. Söz konusu mektupta Sabri Uzun'la Emin Arslan görevlerini yapmadıkları için eski Başbakan Mesut Yılmaz şimdi Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor iddiasında bulunuluyordu. Bu mektubun Gülen cemaatinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yerleşmesi için benim ve Emin Arslan'ın görevden alınması amacıyla cemaat şurasının kararıyla kaleme alındığını anladım. Bu mektubun hazırlanmasında ve şura kararının alınmasında Coşkun Ç'nin nasıl bir rolü olduğu mutlaka ortaya çıkacaktır. Burada belirtmek istediğim bir husus daha var. Bana gelen bilgilere göre Kozanlı Ömer'den önce cemaatin emniyet imamı görevini 3 ay süreyle Hamidullah Öztürk isimli birisi yapmıştı. Hamidullah Öztürk'ün paralel yapı söylentileri çıktıktan sonra cemaat tarafından Brezilya'ya kaçırıldığını da öğrendim. Söz konusu kişinin açık kimliğini ve mesleğini Ankara'da birçok kişi gibi ben de biliyorum. Şimdilik bu kadar yazmakla yetineceğim. Tuhaf bir soruşturma yöntemi. Hanefi Avcı'nın kitabı 20 Ağustos 2010'da piyasaya çıktı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye müfettişi ve bir polis baş müfettişi görevlendirildi. Onlar da Hanefi Avcı'ya kitapla ilgili sorular sormak yerine, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevi sırasında evine temizlikçi gelip gelmediğini, eşinin polis araçlarına binip binmediğini araştırdılar. Ben bu soruşturma usulünü gayet iyi tanıyorum. 2006'da görevden alınmamdan sonra İstihbarat Daire Başkanlığı'na giden mülkiye müfettişleri, Sabri Uzun'un eşi devletin arabasına biniyor muydu gibi sorular sormuşlardı. Namuslu görevlileri soruşturan müfettişler, eve gelen hizmetçi var mı, devlet arabasını nasıl kullanıyordu gibi esasa etki etmeyen sorularla soruşturulan görevlileri idari cezalarla süründürmeye çalışmaktadırlar. Bu tür süründürme soruları ancak kolayca satın alınabilecek müfettişler veya cemaat bağlısı müfettişler tarafından sorulur. Onlara bir tetikçilik görevi verilmiştir. Hizmetlerinin karşılığında da ya vali olurlar ya da cemaat baş imamlığına yükselirler. Ama bu müfettişler Gölge Emniyet Genel Müdürü Osman Hilmi Özdil'e ve Gölge Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olan Cemaatçi Sinan Kod adlı Murat Karabulut'a dokunamazlar. Tuncay Güney'in ses kayıtları. Sözde gazeteci Tuncay Güney, Mart 2001'de İstanbul Asayiş Şubesi tarafından gözaltına alınıp, bir gün sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiğinde, İstanbul İstihbarat Şubesi görevlisi Serdal G. Tuncay'a kendisinin ses kasetini dinletip özel hayatına ait bilgileri ortaya sermişti. Güney bu yöntemle korkutulmuş, şantaj yapılmıştı. Korku içindeki Tuncay Güney, "Gözaltına alındığımı bilen yok, kimse de beni aramaz, beni yok edebilirler. Polisin benden istediği şeyleri anlatıp, istedikleri şekilde ifade verirsem hayatımı kurtarırım. Adliyeye gönderilmem durumunda nasıl olsa oradan çıkarım," diye düşünmekteydi. İşte Tuncay Güney'in o tarihte verdiği ifadeye dayandırılarak başlatılan Ergenekon operasyonlarını ve Ergenekon davasını bu hukuki dayanaksızlık içinde değerlendirmek gerekir. Ergenekon davasına esas teşkil eden ilk ifadeyi veren Tuncay Güney mahkemeye çağrılmamış, hür iradesiyle mahkeme huzurunda ifadesi alınmamış, belki de özellikle alınmak istenmemiştir. Güney'in ifadesi alınmadığı için de Ergenekon davası başından itibaren hukuki dayanaktan yoksun kalmış, zulüm davası görünümü taşımıştır. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde olanlar şöyleydi. Tuncay Güney önce Hasdal Kışlası'nda görevli bir üsteğmenle ilişkisi anlatılarak ve telefon konuşmalarının kayıtları dinletilerek manevi baskı altına alınmıştı. Tuncay özel hayatına ilişkin gizliliklerin ortaya serilmemesi için adeta polise sığınmıştı. "Siz benim özel hayatıma ait sırlarımı saklayın, ben de istediğiniz ifadeyi vereyim. Her iki tarafında yararına bir sonuç ortaya çıksın" anlayışıyla bir an önce polisten kurtulup adliyeye gidebilmek için istenen şekilde ifade vermişti. Bu psikolojik ortamda şube müdürü Adil Serdar Saçan ve yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu'nun da haberleri olmadan cemaate bağlı olduklarını sandığım Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Kemal K., özel sınıf 1988'li, Komiser Ahmet D., İstihbarat Şubesi'nde görevli Komiser Serdal G., hep birlikte Tuncay Güney'i gizlice sorguya alıp, "Ergenekon'un gazeteci ayağını say, Taha Akyol yok mu, Enis Berberoğlu yok mu, Fikret Bila yok mu, Ertuğrul Özkök yok mu?" gibi sorular sorarak yönlendirme yapmışlardır. Sorgu dilinde bu tür sorular sormak veya sorgucunun isimler söyleyerek sorgulanan kişiyi yönlendirmesine yükleme yapmak denilir. Çaresiz kalmış zanlı ve sanıklar, sorgudan kurtulmak, toplumsal itibarlarını korumak istedikleri için yükleme yapılmasına elverişlidirler ve adeta polise sığınırlar. Tuncay Güney de sorgu sırasında o psikolojideydi. Başkomiser Kemal K.'nin odasında gizlice yükleme yapıldıktan sonra şube müdürü Adil Serdar Saçan'a "Tuncay Güney Ergenekon'un gazeteciler ayağını anlatıyor" denilerek söz konusu gazetecilerin isimleri şube müdürü Adil Serdar Saçan, şube müdür yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu, Komiser Ahmet D., Başkomiser Kemal K. ve Komiser Serdal G.'nin bir arada bulundukları ortamda, Kemal K.'nin odasında Tuncay Güney'e tekrar soruldu. Heyetin huzurunda Tuncay Güney, önceden gizlice yüklenen isimleri tekrar söylediğinde kameraya kaydedildi. Mart 2001. Daha sonra bu kamera kaydı CD'ye aktarılarak, postayla ve göndereni belli olmayacak şekilde 3 Temmuz 2002'de MİT Müsteşarlığı'na gönderildi. Cemaat Ergenekon örgütünün varlığını Tuncay Güney'in ifadesine dayandırarak ortaya koymak istiyordu. Böyle bir örgütün olmadığını savunacak ve konuyu irdeleyecek gazetecileri de susturmak, korkutmak gerektiğine inanılmış, planlama o yönde yapılmıştı. O kamera görüntülerinin göndereni belli olmayacak şekilde MİT müsteşarlığına yollanması, cemaat operasyonunun başlatıldığı anlamına geliyordu. Üstelik Tuncay Güney'e yükleme yapanların cemaat bağlısı olması, yüklemenin Saçan'dan gizlenmesi ve kamera kaydının yine Saçan'dan gizli olarak CD'ye aktarılıp MİT'e gönderilmesi, cemaat operasyonunun ne kadar ince planlandığını göstermektedir. Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndererek Tuncay Güney'in kamera görüntüsünü ve diğer delilleri sormuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bizde kamera kaydı yok cevabını vermiş, MİT Müsteşarlığı ise bizde CD var demiştir. Düşünebiliyor musunuz? Kamera kaydının gerçekleştiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü bizde kayıt yok diyor. Kendilerine gizlice CD gönderilen MİT müsteşarlığı bizde CD var diyerek cemaatçi polisler tarafından ifade edilmiş istihbarat örgütü durumuna düşürülüyor. Üstelik Adil Serdar Saçan'ın İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne yazdığı yazılar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünü açacak, birçok günahsız tutuklu kişinin mağduriyetine son verebilecekken, o yazışmalar da mahkemeye gönderilmedi. Ergenekon davasından cezaevinde bulunan insanların tutuklulukları ceza infazına dönüştürüldü. O tarihlerde güvenilir bir arkadaşımdan resmi ifadenin dahi mahkemeden gizlendiğini duymuştum. ABD'ye gidişinde Tuncay Güney'i karşılayan Mehmet Özbay, eski MİT mensubu Mehmet Eymür'le bağlantıda olan bir kişidir. Ergenekon operasyonları ve yargılama başladıktan sonra Mehmet Eymür'le birçok emniyet müdür yardımcısının ve şube müdürünün İstanbul'daki Princess Otel'de toplantı yaptıkları da duyumlarım arasındadır. Eskişehir eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, devrimci karargah örgütüne yardım ettiği için bana göre saçma bir gerekçeyle tutuklanmıştı. 28 gün önce boşalttığı makam odasında bir dizüstü bilgisayar çantası içerisinde ses kaseti yakalandığına dair benim bilgilerime göre düzmece bir tutanak düzenlendi. Avcının eski makamında bulunduğu öne sürülen ses kasetinde gazeteciler Enis Berberoğlu'nun, Ertuğrul Özkök'ün, Sedat Ergin'in, Mehmet Ali Birand'ın, Fatih Altaylı'nın, eski 1. Ordu komutanları Orgeneral Çevik Bir ve Orgeneral İsmail Koçman'ın, eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun telefon konuşma kayıtlarının bulunduğu ileri sürüldü. Okurlarımın buraya dikkat etmesini rica ediyorum. Bu kasetler 3 Kasım 1996, 26 Nisan 1997 tarihleri arasında İstanbul'da polisler tarafından kaydedilmiştir. Kaydedilen seslerden Tuncay Güney'e ait olanlar ona karşı şantaj için kullanılmıştır. Dolayısıyla o kaydın işi bitmiştir, saklanmasına gerek kalmamıştır. Ana CD'deki bu kayıt silinmiş, Hanefi Avcı'nın makam odasına bırakılmamıştır. Tuncay Özkan'la savcı Aykut Cengiz Engin arasındaki telefon konuşmasını içeren ses kaydı da Tuncay Özkan'ın evinde yakalanmış gibi işlem görmüş, o ses kaydının da işi bitmiş, silinmişti. Oysa ana CD'de bulunan diğer telefon ses kayıtları hiçbir işe yaramadan elde atıl kalmıştı. Onlar da Hanefi Avcı'nın makamına konulmak suretiyle işe yarar hale getirildi, kumpas aracı olarak kullanıldı. Tuncay Güney'in Adil Serdar Saçan tarafından sorgulanması sırasında kaydedilen görüntülerin emniyet kamerası aracılığıyla değil, MİT'in emniyet içinde izleme yapmasıyla elde edildiği de sonradan anlaşıldı. MİT'in mahkemeye gönderdiği kayıt, organize polisinin yaptığı sorgu kaydı değil, yapılan sorguyu dinlemeye yönelik bir ses kaydıydı. kısacası sorgu odasına dinleme cihazı yerleştirilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin avukatlara dağıttığı 5 no'lu CD'deki TG Ses Kaydı adlı kaydın Tuncay Güney'in İstanbul Organize'de kaydedilen ve 4 kaset olduğu belirtilen video kayıtlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Sorgu içinde gizli dinleme. İstanbul Organize Suçlar Şubesi'nde Tuncay Güney'in ifadesinin videoya alınma işleminin, Saçan'ın o dönemdeki yardımcısı Kemal Karademir'in odasında yapıldığı, soruları da müdür yardımcıları Kemal Karademir ve Ahmet İhtiyaroğlu'nun sorduğu kamera kayıtlarından biliniyordu. Şube müdürü Adil Serdar Saçan'ın ise video kaydında sesi ve görüntüsü bulunmuyordu. MIT'in mahkemeye gönderdiği 5 no'lu CD'de bir ses kaydı var ama bu videodaki sesin kaydı değildi. Tuncay Güney'in İstanbul Organize Suçlar Şubesi tarafından kaydedilen video kaydıyla bir ilgisi yok. Muhtemelen mülakat kaydından önce kaydedilmiş, sorgu odasına yerleştirilen dinleme cihazıyla kaydedilmiş sesler var bu CD'de. Bu kayıtta iki sorgucunun, dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu'nun sesleri duyuluyor. Birkaç yerde ise Saçan'ın diğer yardımcısı Kemal Karademir'in sesi fonda duyuluyor. CD'de sorgucu iki polisin, iyi polis kötü polis taktiğiyle Tuncay Güney'den laf almaya çalıştıkları, bazen de Tuncay Güney'in canının yakıldığına dair sesler duyuluyor. Bazı yerlerde ise kayıt cihazına bilinçsizce dokunmaktan kaynaklanan tıkırtı ve sürtünme sesleri, parazitler kulağa çarpıyor. Bu da sorgu odasında sorgulayanların bile haberinin olmadığı bir kayıt cihazının bulunduğunu gösteriyor. Sorguyu yapan Adil Serdar Saçan, yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu ve Kemal Karademir, kendi aleyhlerine suç teşkil eden bir ses kaydını MIT'e göndermeyeceklerine göre geriye tek olasılık kalıyor. Sorgu odasının istihbarat birimleri tarafından dinlenmiş olması. Tuncay Güney gözaltına alındıktan sonra kendisinin MIT eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür'le çalıştığını dile getirmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla bir günlük tutukluluğunun ardından kefaletle serbest bırakılmış olması, kefaletinin apar topar ödenip yurt dışına çıkartılması ve kendisinin o günden bu yana hayatını önce ABD'de, sonra da Kanada'da sürdürdüğü de düşünüldüğünde kendisinin görünmeyen bir el tarafından korunduğu akla geliyor. Ancak MIT'in ısrarla iddia edilen eleman ilişkisini reddedip Mehmet Eymür'ü ve kontrterör dairesini işaret etmesi henüz açıklanmayan karanlık noktalar bulunduğunu da gösteriyor. Burada söz konusu kaydın ortaya çıkışından da bahsetmek gerekiyor. Ses kayıtları Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin MIT'e Tuncay Güney ve Ergenekon'la ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığını sormasıyla ortaya çıkmıştır. Mahkemenin bu isteği üzerine MIT Müsteşarı adına hukuk müşavir vekili Asuman Bozoklu, davanın 31. duruşmasına bir yazı göndermiştir. Yazının ilk paragrafında, 3 Temmuz 2002 yılında MIT'e postayla, isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla birlikte, 6 CD gönderildiği belirtilmektedir. Bunun üzerine mahkeme heyeti, MIT'in elindeki belgeleri incelemek üzere istemiştir. Hanefi Avcı'nın notu nereden çıktı? Anlatacağım olayın Türkiye tarihinde başka bir örneği yok. Allah bir daha da kimseye yaşatmasın. Yıl 2010. Asayiş Dairesi Başkanı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya telefon ederek iki kişi hakkında bilgi istiyor. Avcı, isimleri yazdığı kağıdı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürüne verip, kayıtlarınızı inceleyip sonucunu bana getirin diyor. Kaçakçılıkla mücadele şube müdürü, daha sonra isimlerin yazılı olduğu not kağıdını geri getirip, şubelerinin arşivinde bu iki şahısla ilgili suç kaydının bulunmadığını bildiriyor. Avcı bu kez aynı not kağıdını istihbarat şube müdürüne veriyor, ondan da arşiv taraması yapmasını istiyor. Ancak istihbarat şubesinde de kayıt bulunamıyor. Yalnız Hanefi Avcı'nın el yazısının bulunduğu o not kağıdı istihbarat şube müdüründe kalıyor. Burada ilginç olan şudur. Hanefi Avcı'nın boşalttığı makam odasında 28 gün sonra İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi'nin kararıyla arama yapılmış. Toplam 24 kasette 54 kişinin ses kaydı ele geçirilmiştir. Bu kasetler bir çanta içinde bulunmuş, parmak izi ve DNA incelemesi de yapılmamıştır. İşin tuhaf tarafı, Avcı'nın el yazısıyla önce Kaçakçılıkla Mücadele Müdürü'ne, sonra da İstihbarat Şube Müdürü Mustafa A'ya verdiği kağıt da o çantanın içinden çıkmıştır. Konunun sorulması üzerine Avcı, önce kağıdı hatırlayamamış, sonra ise söz konusu kağıdı son olarak İstihbarat Şube Müdürü'ne verdiğini hatırlamıştır. Peki İstihbarat Şube Müdürü Mustafa A'ya verilen kağıt, nasıl olup da Hanefi Avcı aleyhine delil oluşturacak çantanın içine girmiştir? Biraz düşününce, üzerinde Avcı'nın el yazısı olan kağıdın çantada olma sebebinin, kasetlerin de ona ait olduğu kanısını uyandırmak olduğu anlaşılacaktır. Avcı'nın odasında arama yapılacağı tarihte, Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ali Yılmaz'ın yıllık iznini yarıda kesip Eskişehir'e gelmiş olması da üzerinde ayrıca durulması gereken şüpheli bir durumdur. Yıllar sonra Baybaşı'nı kim konuşturdu? Taraf gazetesi muhabiri Fırat Alkaç, 5 Ocak 2010 tarihli ve Amsterdam mahreçli haberinde Hollanda'da cezaevinde yatmakta olan ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşı'nın anlatımlarına yer verdi. Bir döneme damgasını vuran Kısmetim 1 ve Lucky S gemileri 1993 hakkında yıllar sonra iddialarda bulunan Baybaşı'nın 2 ton uyuşturucuyu devlet pazarladı diyordu. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berke, 8 sayfalık ihbar mektubu yollayan Baybaşı'nın, Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün bir süre önce tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'la ortak iş yaptığını öne sürmüş, Lucky S'de yakalanan uyuşturucunun Emin Arslan ve Necdet Menzir'in bilgisi dahilinde piyasaya sürüldüğünü iddia etmişti. Vaziyete bakın. Baybaşı'nın tanık, Necdet Menzir'le Emin Arslan sanık. Hüseyin Baybaşı'nın uluslararası eroin kaçakçısı olduğu için Necdet Menzir'in İstanbul İl Emniyet Müdürü 1992-1995 ve Mestan Şener'in İstanbul Narkotik Şube Müdürü olduğu günlerden beri takip edilmekteydi. Emin Arslan'ın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele .com daire başkanlığı yaptığı 1997-2001 dönemde 1998'de başarılı bir çalışmayla yakalanmıştı. Taraf gazetesine açıklamalarını tutuklu olduğu Hollanda'dan yapmıştı. Merak ettiğim Baybaşı'nın bu açıklamaları niye daha önce yapmadı? Emin Arslan kendisini yakalatana kadar neden sustu? O gazeteyi kendisini yakalatanlardan intikam almak için mi kullandı? O gazeteye soruyorum. Ergenekon ve Balyoz gibi davalar kamuoyunda inandırıcılık kazanamadığı için mi dünyaca ünlü bir eroin kaçakçısıyla işbirliği yaptınız? Sizi Hüseyin Baybaşı'na Ergenekon balyoz kumpasını hazırlayan cemaat Şakir'di polisler mi yönlendirdi? Adaletin nurlu ufuklarına Baybaş'ın aracılığıyla mı ulaşmaya çalıştınız? Bu sorulara cevap bulmak için bazı açıklamalar yapmama ve Emin Arslan'ın başına gelen bir olayı anlatmama izin verin. Polisin yaptığı çalışmalarda 3 aşama vardır. Bu aşamaların dışına kesinlikle çıkılamaz. Çıkılırsa bu işin sonu polis devleti olur. Birinci aşama istihbarat aşamasıdır. Kısaca takip, tarassut, gözetleme, izleme, izlettirme, tahkikat, keşif ve arşiv incelemesinden ibarettir. İkincisi yakalama operasyonudur. İstihbarat aşamasında elde edilen bilgiler, özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlükleriyle paylaşılır, özel harekat polisi tarafından yakalama operasyonu düzenlenir. Üçüncüsü, sorgulama ve adli işlem operasyonudur. Son aşamada yakalamanın bitirilmesi, zanlıların etkisizleştirilmesi sonrasında operasyon mahalline terörle mücadele şubesi, TEM, ekiplerinin gözetiminde kriminal polis laboratuvarı uzmanları girip bomba, zehirli ve yanıcı madde araması gerçekleştirir, kendi deyimleriyle temizlik yapıp terörle mücadele polisinin, TEM, sağlıklı inceleme yapmasına ortam hazırlarlar. Bütün bu açıklamaları yaptıktan sonra istihbaratta görevli bir polis memurunun 1992-1997 yılları arasında istihbarat daire başkanlığı yapmış Emniyet Genel Müdürü Emin Arslan'ın İstanbul Adliyesi'nde gizlice fotoğrafını çekmesini hatırlatmak isterim. Bu, polisin çeteleşmesinin, bir başka deyimle cemaatleşmesinin kanıtıdır. Meslek hayatım fiili olarak 39 yıl. İstihbarat yaşantım boyunca hiçbir zaman adliyede istihbarat polisi görevlendirmedim. Adli soruşturma başladığında istihbarat polisinin çalışması bitmiş demektir. O fotoğrafın çekilmesinin tek amacı yandaş basına servis edilmesi, Emin Arslan aleyhinde yayın yapılmasıdır. Taraf gazetesine Baybaş'ın haberini yaptıran cemaatin polis imamı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in tutuklu Emin Arslan ve diğerleri hakkında iddianame hazırlamakta olduğunu biliyordu ve savcıyı yandaş basın aracılığıyla baskı altına almaya çalışıyordu. O istihbarat polisini Beşiktaş Adliyesi'nde görevlendiren kişi, cemaatin polis imamından başkası değildi. Zihnen fahişe olunmadan bedenen olunmaz. Balyoz tertibine Dengir Mir Mehmet Fırat gibi siyasi karar verici makam sahiplerine TSK içinde Sarı Kız ve Ay Işığı darbelerinin planlandığı şeklinde isimsiz ihbar mektupları gönderilerek başlandı. İhbarcılar siyaset kurumunu kendi yanlarına çekmek istiyorlardı. Taraf gazetesi 20 Ocak 2010'da Fatih Camii bombalanacaktı manşetiyle çıkıp kamuoyunu TSK'nın karşısına dikmeye çalışmıştı. Bu haberden yaklaşık bir ay sonra da 22 Şubat 2010'da balyoz operasyonunun ilk dalgası gerçekleştirildi. İlginç olan şu ki Fırat yılların deneyimli hukuk adamıdır. Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek adına yazılmış, onun elinden çıktığı iddia edilen, irtica eylem planıyla yıllar önce kendilerine gönderilen isimsiz ihbar mektubunun üslup ve yazılım tarzı olarak dikkat çekici benzerlikler taşıdığını mutlaka fark etmiştir. Bir gazeteciye yaptığı açıklamada Fırat, "Ben AK Parti yönetimindeyken bana ve bazı arkadaşlarıma, üst düzey komutanlardan bazılarının TSK içinde Sarı Kız ve Ay Işığı darbelerini planladıklarını haber veren isimsiz bir ihbar mektubu gönderilmişti. Şimdi gündemde Albay Dursun Çiçek'in ıslak imzasının da olduğu bu ihbar mektubu var. Dikkatlice okudum. Öncekiyle karşılaştırdım. Bana birkaç yıl önce gönderilen mektuptaki üslup ve yazılım tarzıyla dikkat çekici benzerlikler içeriyor. Neredeyse aynı el tarafından kaleme alınmış gibi. Bu çok dikkat çekici dedi. Bana göre Fırat'a gönderilen mektupla Albay Çiçek'in el ürünü olduğu iddia edilen ıslak imzalı eylem planının her ikisi de cemaat tarafından yazılmıştı. Cemaat tarafından Mart 2006'da benim adıma, benim tarafımdan yazıldığı öne sürülerek 6 sayfalık bilgi notu hazırlanmış ve Yaşar Büyükanıt'a gönderilmişti. O tarihte ben EGM İstihbarat Dairesi Başkanı'ydım. Bana bunu yapanlar, yapabilenler, Albay Dursun Çiçek'e haydi haydi yaparlar. Ben onları metotlarından tanıyorum. Fahişe önce zihninde fahişe olmayı kararlaştırır, sonra karakter olarak fahişeleşir, en sonunda bedenini satarak fahişeleşir, meslek edinir. Ben Fırat'a gönderilen mektupla Dursun Çiçek adına düzenlenen ıslak imzalı belgeyi aynı fahişelerin, Fahişeler Şurası'nın ürünü olarak görüyorum. Onlar bu işi meslek edindiler, hem de işlerinde çok profesyonelleştiler. Nazlı Ilıcak, Protestanlık ve Cemaat. 2007'de İngiltere'de Müslüman dünyasındaki değişime Fethullah Gülen'in katkıları konulu bir konferans yapılmıştı. Bu konferans Batı ülkelerini etkilemek için Türkiye'deki cemaat şakirtlerinden toplanan himmet parasıyla düzenlenmişti. Konferansa katılan Nazlı Ilıcak, Gülen hareketini ABD'nin kuruluşunda rol oynayan Püriten Protestan hareketle mukayese ederek, Avrupa'daki dini baskılardan kurtulmak için yeni bir kıtaya kaçan dindarlar, Protestan ahlakının yanı sıra ticari faaliyete ve zenginleşmeye de önem verdiler. Dünyevi hayata sırtlarını çevirmediler ama kazançlarını hayır işlerinde kullanmak suretiyle cennetlerini de satın aldılar demişti. Nazlı Ilıcak'ın hizmet, hoşgörü, diyalog, üstün ahlak gibi insani ve İslami değerleri Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkilendirip özdeşleştirmesini 2005 yılı öncesine kadar kabul edilebilir görebiliriz. Çünkü o tarihe kadar cemaatin kirli çamaşırları henüz ortaya çıkmamıştı. Ilıcak, 18 Aralık 2002 günü öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun katilinin henüz yakalanmadığını biliyor, hepimiz biliyoruz. Ama Hablemitoğlu'nun öldürülmesine yazdığı Köstebek adlı kitabın neden olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Dipnot: Necip Hablemitoğlu, Köstebek, Pozitif Yayınları 2002. Bu aydınlatılamayacak bir olay değildir. Konuyu kapatıyorum. Hablemitoğlu cinayetini aydınlatmak için çok gayret gösterdim. Görevlendirdiğim şube müdürü her defasında tespitlerimize göre katil İstanbul'dan gelip cinayeti işleyip dönmüş dedi. Meğerse ben Hablemitoğlu cinayetini aydınlatma görevini cemaatin şakirdine vermişim. Bu konuyu da kapatıyorum. Türk Bank'ın özelleştirilmesiyle ilgili iş adamı Korkmaz Yiğit ve Alaaddin Çakıcı arasında geçen telefon konuşmasının ses kaydı 1998 yılında cemaatçi polisler tarafından bir milletvekiline verilip mevcut hükümet düşürülmüştü. Ilıcak'ın yukarıdaki sözlerini sarf ettiği tarihte Türk Bank kasetinin basına nasıl sızdırıldığını tam olarak öğrenememiştim. Bu olayın sırrını Temmuz 2011'de, yani olayın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra öğrendim. Kaset polis memuru Çetin Y tarafından kopyalanarak Amiri S'ye verilmişti. S bu kaseti Ankara'da görevli BA'ya vermiş, BA da bir ağabeyi vasıtasıyla CHP milletvekili Fikri Sağlar'a ulaştırmıştı. Ses kasetini dinleyen Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a bilgi vererek, onun da onayını alarak kamuoyuna duyurmuş, ANAP hükümetinin düşmesine sebep olmuştu. Öte yandan bu kaset servis etme işini İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Adem Demir'in yaptığı söylenerek yetkili makam sahipleri yanıltılmış ve Demir ekarte edilmişti. 2002'de Ankara'da bir kamu görevlisine kadın temin edip gizli kamerayla kayıt yapan da aynı cemaat Şakir'di, polislerdi. Ilıcak yukarıdaki sözleri söylerken cemaatin kadın temin ettiği henüz bilinmiyordu. Protestanların ABD'yi piyasaya kaset servis ederek, kamu görevlilerine kadın temin ederek, haklarında kitap yazan gazetecileri öldürerek kurduklarını düşünmüyorum. Devlet hukukla kurulur. O hukuk da milli egemenliğin temsil edildiği parlamento tarafından oluşturulur. 7. ayrımın sonu, sayfa 101.